Cansu Çağlayan'la Yeni Gün başlıyor.
Televizyon alırken ne kadar piksel o kadar netlik diye düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünüyordum ama ilginç bir haber var araştırmacılardan. Son çalışmalar gösteriyor ki insan gözü ultra yüksek çözünürlüklü televizyonlardaki piksellerin tamamını algılayamıyormuş. Yani 4K, 8K ekranlar var ya, standart oturma mesafesinde veya salon büyüklüğünde gözünüz farkı tam olarak göremeyebiliyormuş. Özellikle renkli detaylarda algılama kapasiteniz sınırlıymış. Yani sarı, mor gibi tonlarda fark gözümüzün ulaşabileceği eşiklerin altında kalıyormuş. Araştırmacılar üreticilerin daha fazla piksel, daha iyi görüntü yaklaşımı yerine gerçek insan gözünün sınırlarını dikkate alması gerektiğini söylüyor. Kısacası 8K TV aldıysanız mükemmel görüntü beklerken gözleriniz henüz o kadar da hazır olmayabilir. Size ev işlerini tamamen devralacak birinden bahsetmek istiyorum demiştim. Hemen detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu bir insan değil. Neo adı verilen yeni nesil ev robotu. Peki nedir bu Neo? Yumuşak gövdesi ve makineli yıkanabilir kumaş kaplamasıyla tam ev ortamına göre tasarlanmış bir robot. Hani robot deyince böyle metalik sert bir şey hayal ediyoruz ya. Bunun gövdesi yumuşak, yani çarpsa bile zarar vermiyor. Hatta üretici diyor ki buzdolabından daha az ses çıkarıyor. Yani evde dolaşıyor ama sessiz sessiz. Uygulaması var, telefona giriyorsunuz, görev listesi veriyorsunuz. Mesela bulaşıkları boşalt, kapıya geleni al, çamaşırları taşı. Neo hemen başlıyor işe ama henüz tam otonom değil. Bazı durumlarda şirketin operatörü uzaktan bağlanıp yardım ediyor. Yani robot çalışıyor ama hala insan gözetimi var. Neo şu an deneme aşamasında, henüz fiyatı belli değil ama evde böyle bir robotun olması gerçekten güzel olabilir. Ev işlerini ona bırakıp keyfimize bakardık. TikTok cephesinde tarihi bir anlaşma gerçekleşti. Nedir bu anlaşma? Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, TikTok'un Amerikan versiyonunun yeni sahiplerine devri konusunda nihai anlaşmaya vardı. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ama Trump ve Çinli lider Xi Jinping önümüzdeki perşembe günü Kore'de yapacağı görüşmede resmen onaylanacak bu anlaşma. Yeni düzenleme ile TikTok'un algoritması ve yönetimi çoğunluğu Amerikalı yatırımcılardan oluşan yeni bir ekip tarafından kontrol edilecek. Hatırlatalım, 2020'de Trump TikTok'u yasaklamakla tehdit etmişti. Yasaysa Biden döneminde 2024'te imzalanmıştı. Şimdi anlaşmayla şirketin çoğunluk hissesi Amerikalı ve uluslararası yatırımcılara geçiyor. ByteDance ve Çinli yatırımcılarsa %20'den az hisseye sahip olacak. Peki sizce TikTok'un Amerikan versiyonunun yeni sahipleri platformu değiştirecek mi? Ya da aynı şekilde kalacak mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz biz de. Amatör ya da profesyonel olarak yazarlık yapanlar. Sizler için bu haberim. Yazarlar için yapay zeka artık bir kurtarıcı olabilir. Bloomsbury yayıncılığın CEO'su Nigel Newton'a göre AI yazarların yaratıcı tıkanıklıklarını aşmalarına yardımcı oluyormuş. Yani bir yazar ilk paragraf veya ilk bölümü yazmakta zorlandığında yapay zeka devreye girip süreci başlatabiliyor. Newton bunun sadece yazarlık için değil, müzik, resim ve diğer yaratıcı alanlarda da işe yaradığını söylüyor. Bu arada AI tüm kitabı yazsa bile okurlar hala ünlü yazarların kitaplarını tercih ediyor. Çünkü insanlar güvenilir marka ve isimlere yöneliyor. Bloomsbury'nin kazancı son yıllarda bu tür yüksek profilli yazarlar sayesinde artmış. Ama yapay zekanın da yeni yazarlar için potansiyel bir destek olduğu da belirtiliyor. Acaba AI tek başına kitap yazdığında destek mi olacak yoksa rakip mi olacak? O da çok ayrı bir konu. 10 gün boyunca sadece yatarak $5,300 kazanmak ister misiniz? Kulağa rüya gibi geliyor değil mi? Ama işin içinde ufak bir detay var. Avrupa Uzay Ajansı'nın Fransa'daki bir araştırmasında gönüllüler gerçekten günlerce hiç kalkmadan yatıyorlar. Bu deney uzayda yaşanan ağırsızlık hissini dünyada taklit etmek için yapılıyor. Katılımcılar su geçirmez özel küvetlerde yatıyor. Vücutları suyun içinde asılıymış gibi ama kuru kalıyorlar. Yani tam anlamıyla havada süzülür gibi hissediyorsunuz. Ama tabii bu kolay değil. Günlerce aynı pozisyonda kalmak, tuvalet molalarını bile özel sistemlerle yapmak gerekiyor. Amaç uzaydaki astronotların kas kaybı ve sıvı değişimi gibi etkilerini anlamak. Yani kısacası $5,300 kazanmak mümkün ama karşılığında bolca sabır, biraz da sırt ağrısına hazırlıklı olmanız lazım. Tabii biraz da sıkılmamanız lazım yatarken. Yapay zeka destekli müzikler uzun süredir dünya listelerinde kendine yer bulurken ülkemize de ilk kez bir yapay zeka şarkı resmi listelerde zirveye yükseldi. O şarkı Nick Binler'in seslendirdiği, altyapısı ve melodisi tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan Eylül Zede. Spotify Türkiye en iyi 50 listesinde 9. sıraya yerleşti ve kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dinleyicilerin yoğun ilgisi yapay zekanın yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda güçlü bir yaratıcılık partneri olabileceğini de gösterdi. Ve bu gelişme Türkiye müzik endüstrisi için tarihi bir dönemeç diyebiliriz. Gelecekte dijitalle yapay zeka destekli üretimlerin çok daha yaygın olacağının da habercisi. Sizce yapay zeka sanatçılara rakip mi olacak, yoksa yeni ufuklar mı açacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sinema severler, size çok heyecan verici bir haberim var. Jason Statham ve ünlü yönetmen Guy Ritchie birlikte 6. kez ekranlarda buluşuyor. Öncelikle Guy Ritchie'den bahsedelim. Bilmeyenler için İngiliz sinemasının usta yönetmeni Snatch ve Lock, Stock and Two Smoking Barrels gibi filmlerle tanınıyor. Hızlı kurgu ve esprili suç hikayeleriyle biliniyor. Ve tabii Jason Statham. Hepimiz biliyoruz onu. Aksiyon filmlerinin yüzü, Transporter'dan Hobbs & Shaw'a kadar karizmatik ve sert karakteriyle bizleri ekrana kilitleyen bir isim. Şimdi ikili J.J. Connelly'nin romanından uyarlanan Viva La Madness'da geri dönüyor. Londra'nın yeraltı dünyasında X isimli bir uyuşturucu satıcısının maceralarını izleyeceğiz. Aksiyon, gerilim ve Statham'ın meşhur sert sahneleri bizleri bekliyor önümüzdeki günlerde. Hiç fark ettiniz mi? Tatil planı yaparken daha gitmeden bile yüzümüzde bir gülümseme belirir. Bilim diyor ki sadece bir seyahati hayal etmek bile beynimizde mutluluk hormonu dopaminini artırıyormuş. Yani bavulları daha toplamadan o sahili, dağ yürüyüşünü ya da şehir kaçamağını düşünmek bile bize iyi geliyor. Özellikle yeni ve heyecan verici yerleri hayal etmek motivasyonumuzu ve umut duygumuzu güçlendiriyormuş. 2021'den bu yana yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. Geleceğe yönelik seyahat planı yapmak ruh sağlığını iyileştiriyor ve genel mutluluğu artırıyormuş. Peki siz yeni bir tatil planı yaparken nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlı mı? Keyifli mi? Mutlu mu? Belki de küçük bir hafta sonu kaçamağı bile beyninizin mutluluk tuşuna basmak için yeterlidir. Umarım bol bol tatil planları yaptığımız, hatta o planları gerçekleştirdiğimiz günler yaşarız. Biraz önce poşette çay içiyordum ve okuduğum haber sonrasında acaba içmesem mi dedim. Hemen seninle paylaşmak istiyorum. Bilim insanları çay poşetlerinde yer alan yaprakların toplama aşamasında böceklerle etkileşime girdiğini keşfetmiş. Nasıl mı? DNA analizi sayesinde. Nane, papatya, siyah çay ve maydanoz gibi 4 farklı bitkide yapılan araştırmada çay yapraklarında hem bitkilere ait hem de çok küçük miktarda böcek DNA'sı bulunmuş. Ama endişelenmeyin. Çaylardaki DNA'nın %99'u bitkilerden geliyor ve pestisit kullanılmadığını gösteriyormuş. Yani çayımız güvenli. Ben de haberi okuduğumda eyvah poşet çay içemeyecek miyim diye, zararlı mı yani diye düşünmüştüm ama sonuç olarak poşet çaylarda rastlanan böcek DNA'sı tamamen doğal bir durum ve sağlık açısından bir tehdit oluşturmadığını okudum ve anladım. Yani çayınızı yudumlamaya devam edebilirsiniz. Ben de hazırladığım poşet çayı gönül rahatlığıyla içiyorum. Keyifli sabahlar. Fenomen Türk'te eğlence ve müzik devam ediyor. Size bir sorum var. Eşinizle bir araya geldiğinizde dedikodu yapıyor musunuz? Yani şöyle bir kahve içerken şu kişi böyle yapmış, bu kişi bunu yapmış biliyor musun diye başlayan o sohbetlerden bahsediyorum. Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları bu alışkanlığın sandığımız kadar kötü olmayabileceğini söylüyor. Araştırmaya göre birlikte dedikodu yapan çiftler ilişkilerinden çok daha fazla memnuniyet duyuyormuş. Çalışmada en az bir yıldır birlikte yaşayan 76 çiftin hafta sonu boyunca tüm konuşmaları kaydedilmiş. Toplamda 100 binin üzerinde ses kaydı incelenmiş ve ortaya ilginç bir tablo çıkmış. Çiftler her gün ortalama 38 dakika boyunca başkaları hakkında konuşuyor. Ve bu sohbetler aslında çiftler arasındaki güveni ve sosyal bağı güçlendiriyormuş. Yani kısacası biraz dedikodu yapmak sadece başkalarını konuşmak değil, belki de ilişkideki bağı güçlendirmenin gizli formülü. Bir tartışmadan bahsetmek istiyorum. Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'la OpenAI'nin CEO'su ChatGPT'nin arkasındaki isim Sam Altman. Bu kez X üzerinden fena kapıştılar. Olay Altman'ın 2018'de 50 bin dolar ödeyip rezervasyon yaptırdığı Tesla Roadster'ın parasını geri alamamasıyla başladı. Gönderdiği e-postanın geri döndüğünü söyledi. Bunu da Musk'ın sahip olduğu platform X'ten yaptı. Elon Musk ise boş durmadı. Sen bir sivil toplum kuruluşunu çaldın. Yani OpenAI'ya gönderme yaparak bu paylaşımı ekledi. Sonra da paranı zaten 24 saat içinde aldın ama bunu yazmamışsın. Bu senin doğanda var paylaşımı yaptı. Yani biraz yalancılıkla suçladı Sam Altman'ı. Silikon Vadisi'nin bu iki önemli ismi arasındaki gerilim de görünüşe göre bir süre daha devam edecek. Teknolojiye büyük katkı sağlayan dünyanın en zengin iki insanının kapışmasını bizler de kola çekirdek eşliğinde X'ten takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım sonu nereye varacak bu tartışmanın. İtiraf edelim, çoğumuz telefon bağımlısıyız. Her boş vaktimizde telefonumuza bakıyoruz, sosyal medyaya giriyoruz, oyun oynuyoruz ve gerçekten artık telefona elimiz refleks gibi gitmeye başladı. Peki biraz önce sorduğum soru, 3 gün boyunca telefonunuzdan uzak kalsanız ne olur? İşte bilim insanları genç yetişkinlerden tam olarak bunu istedi. Telefonlarını 3 gün boyunca tamamen kapatıp bırakmalarını. Ve sonra beyin aktiviteleri MRI cihazında incelendi. Sonuç çok ilginç. Ödül sistemi ve dürtü kontrolüyle bağlantılı beyin bölgelerinde belirgin değişimler görülmüş. Yani beynin uyarılara ve ödüllere verdiği tepkiler sadece 3 günde tekrar şekillenmeye başlamış. Başka bir deyişle telefon detoksu dediğimiz şey aslında beynin kendini resetlemesi gibi. Peki, telefondan uzak durabilir misiniz 3 gün? Hatta şöyle sorayım, 1 gün, 1 saat. Şu an bu soruyu duyunca bile eliniz telefona gitmek istediyse belki de kısa bir mola zamanı gelmiştir. Dansı Çağlayan'la yeni gün devam ediyor. Biraz da sinema dünyası diyelim. Guillermo del Toro'nun yönettiği Frankenstein filminden sonunda yeni fragman geldi. Açıkçası ben bayağı merak ediyordum çünkü Frankenstein hikayesi ekranlarda daha önce defalarca karşımıza çıktı. Ama bu kez işin başında del Toro var. Yani o karanlık, fantastik atmosferiyle tanıdığımız usta yönetmen. Pan'ın labirenti, Hellboy falan derken şimdi Mary Shelley'nin klasik hikayesini yeniden yorumluyor. Netflix filmin gösterimine az bir zaman kala tanıtım çalışmalarını hızlandırdı ve bu son fragman da o heyecanı iyice arttırdı. Hatta film bazı ülkelerde kısa süreliğine sinemalarda bile gösterilmiş, o da ayrı bir detay. Oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Doktor Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac canlandırıyor. Canavara ise Jacob Elordi hayat veriyor. Charles Dance gibi güçlü isimler de kadroda yer alıyor. Film Venedik Film Festivali'nde premierini yaptı ve orada bayağı umut verici yorumlar aldı. Ben Del Toro'nun o gotik duygusal atmosferiyle bu hikayeyi nasıl yeniden anlatacağını gerçekten çok merak ediyorum. Böyle klasik ama modern dokunuşlarla gelen filmler ilgimi çok çekiyor. Önümüzdeki günlerde Frankenstein filmini izleyebileceğiz Netflix'te. Bugün hiç yapay zekadan bahsetmediğimi fark ettim. Tabii olmazsa olmaz konularından bir tanesidir. Maryland Üniversitesi ve Microsoft'un beraber yaptığı bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yapay zekaya komut verirken en iyi performansı hangi dilin verdiği test edilmiş. Düşünün, OpenAI'dan Google Gemini'ye, Qwen'den Llama'ya kadar büyük modeller var ve sonuç İngilizce değil. 26 dil arasında yapay zekaya komut vermede en başarılı dil, çok sürpriz, Lehçe çıkmış. Evet, Lehçe. %88 doğruluk oranıyla. Peki İngilizce kaçıncı derseniz, ancak 6. sırada. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca bile İngilizcenin önünde yani. Rapordaki açıklama diyor ki, Lehçe çok net, çok kurallı, cümleleri mantıksal olarak sıkı. Yani insanlara zor gelen bu dil yapay zekanın hoşuna gidiyormuş. Peki şimdi soruyorum, sizce biz Türkçe komut verince ne oluyor? Yapay zeka bizi gerçekten anlıyor mu? Yoksa arka planda bu insan ne demek istedi diye toplantı yapıp biraz uzun mu sürüyor cevap vermesi? Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunu uzun zamandır konuşuyoruz. Ve yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bir güvenlik skandalı. Müzenin güvenlik kameralarına erişmek için kullanılan şifre sadece neymiş biliyor musunuz ismi? Louvre. Evet, dünyanın en ünlü müzesinde milyarlarca euroluk sanat eserlerinin korunduğu sistemi şifresi müzenin kendi adıymış. Yani 1-2-3-4 koysaymışsınız bari. Üstelik bu zayıf şifre yıllar önce bir siber güvenlik incelemesinde raporlanmış ama değiştirilmemiş. Kamera sistemlerinde kör noktalar olduğu da doğrulanmış. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Böyle bir güvenlik açığı nasıl olur? Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden birinde pahalı teknoloji değil basit bir şifre tarihin en tartışmalı soygunlarından birini mümkün kılmış olabilir mi? New York'ta bazı restoranlar artık kasada gerçek bir çalışan yerine Filipinler'den uzaktan bağlanan sanal kasiyerler kullanmaya başlamış. Müşteri içeri giriyor, kasanın üzerinde bir ekran açılıyor ve o ekranda Filipinler'deki çalışan belirip siparişi Zoom üzerinden alıyor. Saatlik ücret mi? Yaklaşık 3 dolar. Yani New York'un 16 dolarlık asgari ücretinin neredeyse 5'te biri. Sistemi geliştiren şirket, küçük işletmeler maliyetleri düşürsün, ayakta kalabilsin diyor. Ama bu uygulama ciddi tartışma yaratmış durumda. Bir kesim bunun ucuz iş gücü sömürüsü olduğunu savunuyor, bir kesimse teknolojik verimlilik olarak görüyor. Yani kasada karşımıza çıkan bir ekran, hizmet sektöründe insan temasının giderek azalacağının da göstergesi gibi. Bazı insanlar parfüm sıkmadan da çekici kokuyor. Yeni araştırmalar da diyor ki kokumuz sadece parfümle değil, yediklerimizle de şekilleniyor. İskoçya'daki Stirling Üniversitesi'nden bilim insanları beslenmenin vücut kokusunu etkilediğini ve bunun çekicilik algısını değiştirebildiğini söylüyor. Mesela sarımsak, evet çok şaşıracaksınız, nefesi kötü kokutuyor ama koltuk altı terini daha çekici hale getirdiği ortaya çıkmış. Araştırmada bol sarımsak yiyen erkeklerin kokusu kadınlar tarafından daha hoş bulunmuş. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenenlerin kokusu daha çiçeksi, daha tatlı algılanıyor. Et tüketimi arttıkça koku ağırlaşıyormuş. Hatta et yemeği bırakanların kokusu daha çekici bulunmuş. Kahve, alkol, ağır baharatlar bunlar da teri ve nefesi keskin hale getiriyormuş. Bilim insanlarının ortak yorumu şu, koku sosyal hayatta düşündüğümüzden çok daha etkili. Ben sarımsağı gerçekten çok şaşırdım, çok emin olamıyorum. Çünkü gerçekten nefesi kötü kokutuyor ama insanın tenini nasıl hoş kokutuyor onu pek anlayamadım. Neyse, ne yersen olsun sözü, ne yersen o kokarsına evrilmiş oldu bu son araştırmayla.
Tansu Çağlayan'la yeni gün sona erdi.